Ayrım 54 sayfa 381. Belge 46. Mısır'ın son hedefi Abbas Hilmi Paşa'nın sekreteri Cevat Cemal'den Prens Muhammed Abdülmünim'e. 24 Ağustos 1960. Abbas Hilmi Paşa'nın sekreteri tarafından Prens Abdülmünim'e yazılmış olan ve Hıdiv'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki politikasının yanı sıra Cumhuriyet Türkiye'si ile münasebetlerinin de birinci derecedeki şahidi tarafından nakledilmesi bakımından önemli bir belgedir. İstanbul 24-8-1960. Pek aziz Prens Münim Hazretleri. Pederi mağfurları Hıdiv Hazretlerinin mahiyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yüksek münasebetlerinde bir irtibat unsuru ve diğer hususlar için hususi katipleri olarak vazifelendirilmekle mübahi olduğum 1923 senesinden itibaren daima hatırasını hayatımın en iftihara değer bir safhası olarak muhafaza edecek olduğum bu vazifem, irtihal buyurdukları ana kadar devam etmiştir. Takriben 20 seneye yakın bir müddet içerisinde merhum Hıdiv Hazretlerinin Türkiye'yi ne kadar kendi vatanları telakki buyurarak, canı gönülden derin bir sevgiyle, memleketimizin saadet ve bilhassa siyasi istikrarı ile iktisadi inkişafını da sağlamak için ne kadar alakalanmış bulunduklarını yakinen bilmekle bahtiyarım. Şüphesiz zat-ı devletleri de bilirler ki merhum Hıdiv Hazretleri, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir makam-ı âli olan hükümran sıfatı hıdiviyetini 1914 senesine kadar muhafaza buyurmuşlardı. Birinci Dünya Harbi aynı sene başladığı zaman merhum hazretleri mutatları olarak yaz mevsimini geçirmek üzere El Mahrusa yatı ile İstanbul'u teşrif ve Çubuklu Sarayı'na nazil olmuşlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir müddet bu harbe herhangi bir büyük devletler manzumesinde meyletmeyerek bir taraf kalmasına rağmen Almanlar Osmanlı Devleti'nin karasularına sığınmaya müsaade aldıkları Göben Dreadnought'u ile Breslav Kruvazörü'nün bilahare Yavuz Dreadnought'u ve Midilli Kruvazörü olarak tesmiye edilmişlerdir. Osmanlı Bahriyesi'ne devrini müteakip, Bahriyemiz, amirallik rütbesi kendisine tevcih edilen Amiral Suşo'nun kumandası altında Osmanlı bayrağına hamil olarak Karadeniz'de manevraya çıkmışlardı. Fakat Almanların gayesi Osmanlı Devleti'ni kendi manzumeleri içinde her hal ve kârda bu harp badiresine sokmayı hedef tuttuğu, o zamanki hükümetçi mateessüf sezilmemiş ve bu gemiler Rusların Novorossiysk ve Odessa limanlarını bombalamışlardı. Bu hadise İtilaf devletlerini, parantez içinde İngiltere, Fransa, Rusya, şiddetle galeyana getirmiş ve Osmanlı İmparatorluğunu altından çıkılmaz güç bir mevkiye sokmuştu. Neticede mateessüf İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğuna harp ilan etmişlerdi. Hıdiv Hazretleri bu esnada henüz Mısır'a avdet buyurmamışlardı. İngiliz hükümeti derhal İstanbul'u ve Osmanlı topraklarını terk etmelerini kendilerinden ısrar ve bin tehdit ile rica etmelerine rağmen, Osmanlı Devleti'ne olan merbubiyetlerini Hıdiviyet makamı âlisinden dahi feragati göze alarak İngilizlerin bu arzularını yerine getirmediler. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu'na ne kadar derin ve sarsılmaz bir muhabbet ve hulus ile bağlı olduklarının en asil ve bariz delilini tacu tahtlarını feda etmek suretiyle ishar buyurdular. O zaman sadrazam Hıdiviyet hanedanına mensup Prens Said Halim Paşa'ydı. Hıdiv Hazretleri ile bu merhum arasındaki münasebetlerin pek müsbet bir mana ifade etmemesi sebebiyle, Pederi Mağfurları Hazretleri bir hayli manevi ve ruhi ızdırap içinde teessür duymaları neticesi İstanbul'u terk ile İsviçre'de ikameti tercih ettiler. Harp, Almanların artık aleyhine doğru bir istikamet alıp İtilaf Devletleri ordularına galibiyet müyesser olacağı gibi safhaya girmiş bulunduğu 1918 senesi sonlarına doğru, o zaman sadrazam mevkiini işgal eden ve Hıdiv Hazretlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı göstermiş bulundukları muazzam fedakarlığın mana ve şumulünü bütün şükran ve minnetiyle kavrayan Talat Paşa merhum, heyet-i vükelayı toplayarak Hıdiv Hazretlerinin İstanbul'a avdet buyurmalarını istirhama karar verdi. Bu hadise Osmanlı İmparatorluğu için çok ehemmiyetliydi. Sadrazam Talat Paşa, hükümet ve devlete izafeten kendilerini sadaretten imzasını taşıyan resmi bir davetiye göndererek, ferman-ı âli ile müktesep bulundukları makam-ı hıdiviyetin bütün hukuku devam etmek suretiyle, vatan namına siyasetin en büyük ehemmiyeti haiz bu davete icabet buyurmalarını istirham etti. Efendimiz Hazretleri avdet buyurdular. Hıdiv-i Mısır olarak resmen ve fevkalade merasim ile istikbal buyuruldular. Harp, mateessüf, zaten beklenen feci bir mağlubiyetle neticelenerek Osmanlı İmparatorluğu çökmek arifesindeydi. Olan oldu. Mütareke ilan edildi. İstanbul'da dahil, ehemmiyetli topraklar İtilaf devletlerince işgal edildi. Bu sırada da Hıdiv Hazretleri de İstanbul'u terk ederek yine İsviçre'ye avdet buyurdular. Bu maruzatım açıkça göstermektedir ki Mağfur Hazretleri en büyük fedakarlığı Osmanlı İmparatorluğu'nun harbi girişi esnasında Hıdiviyet tahtını kaybetmek suretiyle gösterdiler. Şimdi arz edeceklerim, Gazi Mustafa Kemal merhumun yıkılan bu devleti yeniden kurmak için girişmiş bulunduğu İstiklal Savaşı'nın Lozan Muahedesi ile zaferle neticelenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulması ve kurulduktan sonraki devrine ait hatıramı ihtiva edecektir. İtalyanların Trablusgarp'ı Osmanlı Devleti'nden gasp etmek için açtıkları harpte, Osmanlı ordusundan gönüllü olarak Trablus ve Bingazi'ye giden kıymetli erkan-ı harp sabitleri arasında Enver Paşa, Mustafa Kemal ve Fethi Bey de vardı. Bu gönüllü vatanseverler Mısır yoluyla Trablus'a giderlerken Hıdiv Hazretlerinin teveccüh ve iltifatlarına ve bilhassa Trablus'a varmalarını sağlamak yolunda en kıymetli maddi yardımlarına nail oldular. Bilhassa Mustafa Kemal'i askeri iktidar ve kudretinin kendisine layık kıldığı hususi bir alaka ile taltif etmesi karşısında yarının gazisi Hıdiv Hazretleri hakkında çok derin bir muhabbet ve hürmet beslediğini Lozan Muahedesi'nin müzakeresi esnasında göstermekte gecikmedi. Yukarıda arz ettiğim gibi pederi mağfurları yalnız Osmanlı İmparatorluğu lehine tacu tahtlarını değil, Mısır'daki gayrimenkul ve menkul varlıklarını dahi İngilizlerce müsaade edilmesiyle karşılaştılar. Bu hareket o esnada Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi olan Gazi Mustafa Kemal'i üzmüş ve Mısır'la alakadar Lozan Konferansı'nda cereyan eden müzakereler esnasında heyeti murahhasaya ve bilhassa bu heyetin reisine verdiği direktiflerle Hıdiv Hazretleri'nin envalinin adilane bir tasfiyeye uğramasını sağlamak üzere bu muahedenameye ayrıca bir protokol eklendi ve aynı zamanda Hıdiv Hazretleri'nin Türk tabiyetini muhafaza veyahut isterlerse Mısır tabiyetini iktisap etmeleri hususunda hakkı hıyara sahip olacakları da bu protokolde zikredildi. Hıdiv Hazretleri Türk kalmayı kabul buyurmakla yine bu memlekete olan nicip alakalarını ishare vesile buldular ve Ankara'dan Bern sefaretimize gelen müstacel bir emirle Hıdiv ve Mısır-ı Ali sıfatı ile kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti namına daimi bir diplomatik pasaport verildi. Nimetullah yatının inşaatı bitmişti. Gazi İzmir'de bulunuyordu. Efendimiz Hazretleri bu yatla İzmir'de Gazi'ye mülaki olmak arzusunu ishar buyurdular. Sefaret şifresiyle bendeniz bu arzuyu bildirdim. Hemen gelen cevapta Gazi'nin bu arzudan çok mütehassis olduğu ve Hıdiv Hazretleri'nin ziyaretlerinden pek sevinç duyacağı bildiriliyordu. İzmir'e gittik. Büyük merasimle Efendimiz istikbal edildiler ve Gazi'nin ikamet ettiği Latife Hanım Köşkü'nde kendilerine mülaki oldular. Bu mülakat, Efendimizin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile hüsnü münasebetlerinin mesut bir başlangıcı oldu. Gazi'nin Efendimiz'e gösterdiği çok samimi olduğu kadar hürmetkar alakasına hükümet de iştirak ederek bütün arzularını her vakit ve hemen yerine getirilmesini ve her türlü tesilatın gösterilmesini gerek Dalaman çiftliğinin tabi bulunduğu Muğla ve gerekse İstanbul vilayetine resmen tebliğ etti. Bir müddet sonra Cumhuriyet ilan edildi. Efendimiz, bendeniz de mahiyetlerinde olarak İsviçre'den İstanbul'a avdet buyurdular. Cumhur Reisi Gazi'yi devlet merkezi olan Ankara'da Efendimiz bizzat tebrik etmek emelindeydiler. Gazi bu emelden çok mütehassis oldu. Hususi bir trenle Ankara'ya bendenizle beraber olarak gidildi. Hararetli bir istikbal merasimi yapıldı. Gazi, Hıdiv Hazretleri şerefine resmi bir ziyafet verdi. Bütün vekiller de hazır bulundular. Yemeğin sonlarına doğru Gazi, Efendimiz'e hitaben, zat-ı hıdivaneleriyle iftar etmekteyiz. Şahsen ben ve arkadaşlarım, bizim kadar sizin olan bu memlekete yapmış bulunduğunuz fedakarane büyük hizmetlerin mana ve ehemmiyetini şükranla anlamış insanlarız. Yeni bir devlet kurduk. İçtimai olduğu kadar iktisadi ve mali sahalarda ele alınması gereken bir hayli meselemiz var. Bu hususlarda sizin kıymetli tecrübe ve irşatlarınızdan faydalanmak emelindeyiz. Bize yol göstermenizi ben ve arkadaşlarım rica ederiz diyerek küçük bir hitabede bulundu. Osmanlı Devleti zamanında İtibar-ı Milli Bankası'ndan başka bir Türk bankası bulunmadığını, bu sebeple mali işlerin yabancı ellerde kaldığını ilave ederek Efendimizin memlekete bu sahada yardımı diler olduğunu ihsaz etti. Ankara'da birkaç gün kalındı, birçok ziyafetler verildi. İstanbul'a dönüldü. Birkaç gün sonra da Muğla Mebusu ve Cumhuriyet Gazetesi sahip ve başyazarı Yunus Nadi merhum, Bebek Sarayı'na gelerek Gazi'nin de haberi bulunduğu bir banka projesini Efendimiz'e takdim etti. Anlaşılıyordu ki böyle bir banka için Efendimiz'e başvurmak kararı alınmıştı. Muvafakat buyurdular ve 1 milyon Türk lirası sermaye ile Türk Ticaret ve Sanayi Bankası kuruldu. Bu bankanın kuruluş gayesi küçük sanayicilere ve ufak tüccarlara lüzumlu küçük kredileri sağlamak olduğu halde ortaya büyük tüccarlara kredi açılması iltimas edildi. Bunlar arasında Avunduk firması ile adanın büyük zenginlerinden Hulusi Bey'e de büyük krediler açıldı. Bu firmalar iflas etti ve bankada müşkül duruma düşerek Efendimiz mühim miktarda para kaybına uğradılar ve bankada bir müddet sonra faaliyetini durdurdu. Bu esnalarda Bursa'yı bir modern su şehri haline getirmeyi gazi fikrine koymuş bulunuyordu. Efendimiz'i Bursa'ya davet etti ve bu fikrini açarak alaka ve yardımlarını istedi. Efendimiz, malumu devletiniz olduğu gibi bu işi de kabulle, neticede büyük zarara uğradılar. Yine bir müddet sonra İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ beni çağırarak Çubuklu Köşkü'nü şehir namına Gazi'ye hediye etmek istediklerini ve Efendimizin bu köşkü satmayı kabul buyurmasını rica elediklerini bildirdi. Bu köşk de 60 bin lira ehemmiyetsiz bir bedelle fera edildi. Nihayet Atatürk vefat etti. İsmet Paşa reis-i cumhur oldu. Aynı hürmetle Hıdiv Hazretlerine bağlılığını belirtti ve böylece vefatlarına kadar Türkiye ile olan münasebetleri fevkalade iyi olarak devam etti. Hülasa, bu uzun yazı Mağfur Pederiniz Hazretlerinin Türkiye'ye ne kadar fedakarane merbubiyetlerini bir ufak tarihçe halinde size belirtmek için takdim edilmiştir. Böyle bir âli şahsın muhterem mahtumuna karşı da bugünkü çok anlayışlı hükümetin her türlü kolaylığı istisnaen dahi olsa yerine getireceğinden pek eminim. Derin tazimlerimle ellerinizden öperim Efendimiz Hazretleri. Cevat Cemal. Belge 47. Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin mektupları 1956-1967. Burada Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin (parantez içinde 1898-1969) Mısır'da sürgünde bulunduğu sırada İstanbul'a tarihçi İsmail Hami Danişment'e (parantez içinde 1889-1967) yazdığı 34 adet mektup yer alıyor. Mektupların sadece aileyi alakadar eden ve çok şahsi olan kısımlarını yayımlamadım ve çıkarttığım bölümleri mütakip cümlelerin yahut paragrafların başında nokta nokta şekliyle gösterdim. Ömer Faruk Efendi'nin 1956 ile 1967 seneleri arasında gönderdiği bu mektuplarda, sürgünde memleket hasreti içerisine geçen bir ömrün son senelerinde yaşanan sıkıntılar, üzüntüler, dertler ve çekilen elemler, günlük hayatın ayrıntılarıyla beraber hüzünlü bir üslupla ve samimiyetle ifade edilmektedir. Mektuplarda sık sık bahsedilen istidalar, Şehzade'nin Türkiye'ye dönebilmesine müsaade edilmesi için resmi makamlara verdiği dilekçelerdir. Ama Ömer Faruk Efendi 1974'te hanedanın erkeklerine memlekete giriş hakkının verilmesinden 5 sene önce İstanbul'u bir daha göremeden Kahire'de vefat edecektir. İsmail Hami Danişment'in eşi olan ve ortaokulda tarih hocalığımızı yapan rahmetli İclal Danişment'ten temin ettiğim hepsi 67 adet olan mektupların tamamını Şehzade'nin hanımı Sabiha Sultan'ın evrakı ve hatıraları ile beraber ileride yayınlayacağım. Pek muhterem beyefendi, Beylerbeyi sahilindeki yalıda bir akşam toplantısında beni hatırlayarak göndermiş olduğunuz imzalarla dolu kağıdı pek büyük bir memnuniyet ile aldım. Unutulmuş olmaya alışmış olmamız hasebiyle, umulmayan bir anda gösterilen en küçük dahi olsa alaka, derin bir hisli memnuniyet tevlid ediyor. Beni hatırlamak ve imzalarını koymak lütfunda bulunanların hepsine ayrı ayrı teşekküratımı takdim ederim. Ne kadar aranızda bulunmak isterdim. Ne çare ki değişmeyen talihimizin icabı hep vatan hasreti çekmek oluyor. Onun ise ne demek olduğunu çekmemiş olan bilemez. Derin hürmetlerimle muhabbetlerimi takdim ederim muhterem beyefendi. 21 Ağustos 1956 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi. Geçenlerde Ankara'dan bir ahbaptan aldığım bir mektupta bizim mahut işin bütçe müzakeratını müteakip geçeceğinden bahsediliyor idi. Artık bu kabil güzel sözlere inanamaz oldum. Hala bütçe müzakeratı bitmedi mi? Bu haber acaba hakikat mi? Yoksa ümitten vazgeçip hayal ile meşgul olmaktan vazgeçsek daha mı iyi olacak? Kat'i bir karar olmuş olsa muhalefetin itirazı bir sebep teşkil eder mi? Ekseriyet onlarda olmadıkça bütün bunları talihsizliğimizin pek tabii bir neticesi olarak görüyorum. Farz-ı muhal müsaade çıksa ya gemi batar ya tayyare yanar. Korkma, aldırma, ne de olsa işin olacak diyen kimse olmadı rüyamda. Bugün ortalık süt liman diye kabul etsek, yarın ne çıkacağını bilen var mı? Her gün akla gelmez vaziyetlerin doğabildiğini görmekteyiz. Her ne kadar bir ümidim yok ise de yine de sadra şifa olabilecek bir şey duyabilmek hoşa gidiyor. Bu münasebetle yine sizi taciz etmek istedim. Bir duyduğunuz, bildiğiniz varsa lütfetmenizi rica ile muhabbetlerimi takdim ve hanımefendiye hürmetlerimi takdim ederim. 22 Mart 1959 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, geçenki mektubunuzdan beri büyük bir müddet geçmediği halde büyük değişiklikler ve yeni vaziyetler karşısında bulunuyoruz. Bütün bunların memleket için hayırlı olmasını dilemekle beraber, inkılaplarımızın ne neticeler verdiğini yakinen bildiğimizden müteessir olmamak elden gelmiyor. Malumunuz, evvelce bir ümit ve hayal ile yaşıyordum. Bütün bu ümitlerin bugün yıkıldığını görerek büyük ümitsizlik içindeyim. Yarın ne olabilir? Bu tabii bilinemez. Ancak yarını bekleyebilmek için sıhhat ve yaş lazım. Bende ise ne biri ne diğeri olduğu gibi buna maddi imkanlar da mani oluyor. Bu şerait altında halimiz ne olacak? Bir ümit besleyebilmek imkanı var mı? Evvelce yapmış olduğum teşebbüsat kabilinden bir müracaat doğru olur mu? Yoksa yine mi bekleyelim? Eğer fikrinizi bildirebilecek olursanız pek minnettar ve müteşekkir olacağım. Bugünlerde postaların pek gayrimuntazam olduğunu nazarı itibare alarak hareket buyurmanızı bilhassa rica ederim. Muhabbetlerimi takdim ederim. 15 Haziran 1960 Ömer Faruk. Haşiye, bizim birader Şevket, hürmet ve muhabbetlerini takdim ederek ailemiz hakkında yazmış olduğunuz mühim eserin kendisince tedarik edilebilmesi için nereye müracaat etmesi icap ettiğini bildirmenizi rica ediyor. Muhterem beyefendi, 3 Eylül tarihli mektubunuzu büyük memnuniyet ile aldım. Evvelce göndermiş olduğunuzu bildirdiğiniz mektup gelmedi. Haberiniz tehir edince yazmaya karar vererek uzun bir mektup yazdım ve sefaret vasıtasıyla takdim ettim. Avdet etmek üzere olan sefirin bizzat götürüp vereceğini, bana vasıta ile bildirmiş olduğundan ele geçeceğini ümit etmek istiyorum. Size mektubun kopyasını takdim etmek istediğim halde korkarım tehire uğrayacak, zira emin bir vasıta ile göndermek istiyorum. Hayatta tek başıma yaşayamayacağım cihetle yeniden evlenmekten başka çare bulamadım buyuruluyor. Evet, çok doğru ve ne büyük saadet, ancak siz yurdunuzda ve muhitinizin içindesiniz. Benim gibi öyle olmayanlar ne yapsın? Para yok, yaş yok, mevki yok. Alil bir insanı baş belası diye kim ister? Sonra ırk ve cinsiyet meselesi de ilave olunca işin içinden çıkmak mümkün değil. Kendini boşuna bu kadar üzme diyebilen bir tatlı surat görebilsem ne büyük saadet olacak. Gelin en basit bir saadetimi bulun. Yarının nafaka parasını düşünüp su ve elektrik hesabı gelirse ne yapayım diye korku çeker iken saadet olur mu? Saadet değil, rahat ve huzur yok. Sabık haremimin, parantez içinde son hanımı Mihrişah Sultan'ın, verdiği sadaka ile yaşıyorum. Bir gün aklına gelip keserse halim ne olur? Ayrıldıktan sonra bile yine tehdidi altında kalmak ne feci bir akıbet. Amcazadem Şevket burada yanımdadır. Ailemizi alakadar eden eserlerinizi görmek, okumak istiyor ve bunları nereden bulabilirim diyor ve isimlerini bildirmenizi rica ediyor. Bana lütfen bildirmenizi rica ile muhabbetlerimi takdim eder ve haremin hanımefendiye hürmetlerimi takdim ve beraber mesud olmanızı bütün kalbimle temenni ederim. Ömer Faruk, 7 Teşrin evvel 1960.